5. ayrım. Yaşamı kucaklamak. Acılarına meydan okumak için yaşama ve sanatına sımsıkı sarıldı. Hayatta ne seversem onun resmini yapıyorum. Bugün bir manzara resmi, yarın bir ayakkabı boyacısı olabilir bu, diyordu. Hayatta her şeyi renkli görüyorum ve bu renklerin hepsini seviyorum, diyordu. Sanat ahenk ve güzellikle ilgili, yaşamaya değer bir şey, diyordu. Sanat hayattaki en büyük teselli, sonradan asla pişmanlık duyulmayan bir teselli, galiba tek teselli, diyordu. Onun gravürlerine bakıyorum, biri ötekine benzemiyor. Kalıp aynı kalıp ama hepsi birbirinden farklı. Siyahla beyazın ve tüm renklerin tüm ara tonlarını kullanmış. Baskı tekniklerinde deneylere girişmiş. Kasap kağıdı, kese kağıdı, zımpara kağıdı, tülbent üzerine baskılar yapmış. Zeynep Hanımcığım, o bir şey mi? Dantel kombinezonuma bile baskı yaptım. Bakalım ne olacak? Bir deneyeyim dedim ve oldu. Galiba fena da olmadı. Gravüre oyma baskı diyoruz ya. Baskı sözcüğünün olumsuz çağrışımlarına meydan okucasına kanatlanmaya hazır onun gravürleri. Gravürlerde Aliye Berger'in tüm duyarlılığı ve kara sevdası. O gravürlerde yaşamın çeşitli anları. İşte Büyükada'daki aşk yuvası. Berger'in kemanı, Berger'in başı, Berger'in eli. Bahçede dolan başlı yollarda, mutfakta yanan bir ateşin başında, uçuşan bir perdenin ardında Berger'in silüeti. Birçoğunda Berger'in hemen yanı başında, arkasında, dizleri dibinde küçücük bir kız çocuğu, kendisi. Hiç büyümeyen, merakını, şaşma yeteneğini hiç yitirmeyen, kendi dünyasını yaratan bir kız çocuğu. O gravürlerde Aliye Berger'in tüm duyarlılığı ve yaşamının bir anında karşısına çıkmış olanlar, onu etkilemiş olanlar ve yine yaşanmış anlar. İşte Bolu Pazarı'ndaki satıcılar, Sabahattin Eyüboğlu'nun titrediklerini görüyorum dediği horon tepen Karadenizliler, karanlıkta göz kırpan gece kondular, Bektaşilerin sevgi simgesi tahta kaşıklar, dönüp duran Mevleviler, yalnız kollarıyla değil tüm bedenleriyle davuluna sarılmış dönen kara yılan ve öteki davulcular, simitçiler, süngerciler, yoğurtçular, insanlar insanlar, hepsi yaşamın içinden çıkıp metal kalıplara çizilmiş aşkla acıyla, Aliye Berger'in rengarenk iç dünyasıyla yoğrulup dışa vurulmuş ve bize ulaşmış. Bir yanıyla hep çocuk kaldı Aliye Berger, ailenin en küçük kızı olduğu için çok şımartılmıştı. Berger tarafından çok şımartılmıştı. Ama çocukluğu şımartılmaktan çok içtenliğinden, yeryüzünü müthiş bulmasından ve müthiş bulduğu her şeye yepyeni gözlerle şaşarak bakmasından kaynaklanıyordu. Güneşin her sabah doğması bile müthişti onun için. Bana öyle geliyor ki büyük acısından sonra çocuk kalmayı, çocukluğunu sürdürmeyi, çocukluğu sonuna dek sürdürmeyi seçti. Ne kadarı gerçek, ne kadarı oyun kim bilebilir ki? Bir kez sormuştum, Aliye Hanım, eteklerinizin içine kumaş kelebekler dikermişsiniz. Evet doğru, şimdi de yapmak isterdim ama nerede o eski güzel kumaşlar? Ama etek içinde kimse göremez ki. İlahi Zeynep Hanımcığım, yürürken eteklerim sallandıkça kelebeklerin öpüştüğünü ben biliyorum ya, o bana yeter. Hem ben başkalarını öpeceğime kelebekleri öpüştürmem daha doğru değil mi? Hep yanıtı içinde olan sorular sormaya bayılırdı. Eteklerinde kelebekleri öpüştürürken gravürlerinde de renkleri, aydınlıkla karanlığı öpüştürürdü. Resim aynı resim, kalıp aynı kalıp, yine de her baskı farklıydı. Rose Bonbon. Hastaydı, onu hastaneye kaldıracaktık. Evinden ayrılacağı günü hiç ama hiç unutmadım, unutamam. Çantasını, bavulunu hazırlamasına yardım ettim. Füreya geldi, alıp bizi götürecek. Aliye Hanım bin bir bahane uydurup evinden, eşyalarından, gravürlerinden ayrılamıyordu. Bir ara kesinlikle gitmiyorum, gidemem diye direndi. Gidemem çünkü Rose Bonbon eşarbımı bulamıyorum. O eşarbım olmadan gidemem. Dipsiz bir kuyuda eşarp aramaya kalkışmaktansa yenisini almak üzere evinden fırlarken o arkamdan sesleniyordu. Ucuz olsun, güzel olsun, çingene pembesi değil, Rose Bonbon olsun. Rose Bonbon yani şeker pembesi. Hemen aşağıdaki pasajda en az 10 ayrı tonda pembe eşarp vardı. Acaba Rose Bonbon hangisiydi? Sonunda bütün pembe tonlardaki tüm eşarpları aldım. Ve mavileri ve yeşilleri ve tüm renkleri. Eşarpları ona götürdüm. Sevinçten uçtu. Hepsini bavuluna koydu. Artık evinden çıkabilirdik. Onu bembeyaz hastane odasına bıraktık. Ertesi gün ziyaretine gittiğimde biraz endişeliydim doğrusu. O buz gibi bembeyaz hastane odasıyla Aliye Berger'i bir arada düşünmek tedirgin ediciydi. Kim bilir ne sıkılıyordur o yaşta yapayalnız bembeyaz bir oda. Ortaköy'deki şifa yurdunun ikinci katında koridorun ucunda bütün öteki odaların eşi olması gereken odaya girdim. O ne o? Burası bir bayram yeri, bir cümbüş. Aliye Berger tek başınaydı ama yalnız değildi. Çevresini uçuşan binlerce renk sarmıştı. Turuncusu, eflatunu, yeşili, kırmızısı, sarısı, moru, hele hele mavisi, pembesi. Evet, Aliye Berger o renk renk eşarpları demir karyolanın kenarlarına bağlamış, odanın dört bir köşesine serpiştirmişti. Pencereden gelen rüzgar hepsini dalgalandırıyordu. Bu renk cümbüşünün ortasında Aliye Berger mutluydu. Benim sevgili arkadaşım bembeyaz hastane odasını bile renge, sevince, coşkuya boğmuştu. Aliye Berger yalnız mı? Aliye Berger sıkılıyor mu? Hadi canım siz de, alay mı ediyorsunuz? Onu çoktandır bunca keyifli görmemiştim. Gülüyor, söylüyor, çiziyor. Sevinçli, heyecanlı, yatağın içinde yerinde duramıyor. Sevinçli çünkü Ali geliyor, Jack gidiyor. Aman kıpırdama, Ivan korkup kaçmasın. Bak bak Mehmet'le Andre kavga ediyor. Balkonuna ekmek kırıntısı yemeye gelen bütün güvercinlere birer at takmış. Bak o çarpık gagalısı Jack. Onlarla eğleniyor. Heyecanlı çünkü odasından Boğaz Köprüsü'nün yapılışını an be an izleyebiliyor. Nasıl heyecanlı olmayayım baksanıza. Bir parça daha koydular mı köprünün iki yakası birleşecek. Birleşince de bitecek. Ne müthiş değil mi? Ve bu birleşince bitecekten ne gravürler doğuyordu. Uçuşan renkler arasında orada da kendi dünyasını yaratmış, yaşama sevincini çoğaltıyordu Aliye Berger. Gravür dediğiniz çoğaltılmak üzere tasarlanan sanat eseridir. Türkiye'nin usta gravür sanatçısı Aliye Berger, yaşama sevincini çoğaltmakta da eşsiz bir ustaydı. Onu öyle çok özlüyorum ki. Aziz Nesin, kalbiyle görüyordu herkesten önce. Aziz Nesin düşünceleriyle, yazdıklarıyla, girişimleriyle, eylemleriyle, eleştirileriyle, verdiği tepkilerle toplumu sarsan, uyaran, aydın sorumluluğunun bilincinde bir insan. Aziz Nesin yazmakla yaşamayı harmanlayan, hiç aralıksız çalışan, hep ama hep üreten, mizahı eşsiz bir silah olarak kullanan, İnsanın insanı sömürmediği bir dünya özlemiyle yanıp tutuşan, ülkesini seven, insanları seven, ülkesinin geleceğini düşünen, özgürlük, eşitlik, uygarlık yolunda mücadele eden, haksızlığa, yalana, talana, ikiyüzlülüğe karşı direnen, insanları onurlu bir yaşam benimsetmek çabasını sürdüren bir aydın. Aziz Nesin, toplumun gözü kulağı, suskunların sesi, vicdanın sesi. Benim için Aziz Nesin bütün bu yukarıda sıraladığım kavramlar demek. Ah daha ne çok, ne çok şey demek lazım Aziz Nesin. Ama aramızdan ayrıldığından beri her şeyden önce arkasında bıraktığı ve doldurulamayan koskoca bir boşluk demek. Belki de en sonunda söyleyeceğimi en başta söylemem en iyisi. İnanıyorum ki bir değil birçok Aziz Nesin'imiz olsaydı, ülkem bugün çok farklı bir yerlerde, çok daha ileri bir durumda olurdu. Gazeteciliğe başladığım ilk yıllardan ölümüne dek Aziz Nesin'in hep yakınında oldum. Ona, dostluğuna, onun uyarılarına, öngörülerine, önerilerine hep sonsuz gereksinimim vardı. Türkiye heyecan verici, baş döndürücü, insanı şaşırtan, kahreden, öfkelendiren, sevinçten uçuran süreçlerden geçiyordu. Ve bütün bu süreçlerde Aziz Nesin düşünceleriyle, eylemleriyle örnek insan, örnek aydın konumundaydı. Ondan çok şey öğrendim. Yazılarıma, kitaplarıma olumlu ya da olumsuz ama mutlak yapıcı, öğretici eleştiriler getirirdi. daha iyi, daha dikkatli, daha özenli yazmaya beni zorlardı. Belki şaşacaksınız ama utangaçtı. Utangaçlığı çevresine duyduğu müthiş saygıdan kaynaklanıyordu. Kimseye herhangi bir saygısızlık etmemek için özen gösterirdi. Tanımadıklarından, aşina olmadıklarından gelen iltifatlar karşısında saklanacak yer arar, "Bu insanlar beni niye bunca seviyor?" diye şaşar dururdu. Çok duygusaldı. Yüreğine yakın konular açıldı mı gözleri dolardı. Çocuklar için, kendi çocukları, vakıftaki çocuklar, başkalarının çocukları, yoksul ve yoksun çocuklar için içi titrerdi. Hiç unutmuyorum, 1984'te canından çok sevdiği oğlu, bilim adamı, ABD'de öğretim üyesi Ali Nesin'in pasaportuna el konmuş, askeri cezaevine hapsedilmişti. Aziz Bey isyan ediyordu. "Tek nedeni benim oğlum olması," diye çırpınıyordu. Ali Nesin sonunda aklandı, çıktı. Ama 5 ay boşuna yatmış oldu. Aziz Bey bunun acısını hep çekti. Yazmak ve yaşamak. Yazmak ve yaşamak. Yaşamak ve yazmak. Bu ikisini sımsıkı iç içe yoğuran, kaynaştıran bir kişilik. Mizah ustası, 100'ü aşkın kitap, öykü, roman, deneme, oyun, şiir, anı. Kaçak çeviri ve yayınları saymazsak çevrildiği 34 dil, sayısız ödül, 200 takma at. Biri keşfedildiğinde yenisini bulmak gerekiyordu. Yaklaşık 250 kez yargılanma. Hapiste geçirilmiş toplam 5,5 yıl. Nesin Vakfı'nda yetişmiş yüzlerce çocuk. Gerisi insan onurunu sonuna dek savunma. İnsanlara onurlu bir yaşam benimsetme çabası. Gerisi bol kavga, bol coşku, bol sevgi, yine bol kavga. Aziz Nesin'i bu yukarıdaki sözcüklerle tanıttığımda, kendi hemen atılıp, "Sevgi, coşku tamam da bunca çok kavga niye, onu da açıkla," derdi. Açıklayayım. Çünkü Aziz Nesin yalnız yazarak değil, dünyadaki ve Türkiye'deki her olaya tepki göstererek yaşıyordu. Çünkü Aziz Nesin aydın sorumluluğunu sonuna dek yerine getiriyordu. Çünkü Aziz Nesin düşüncelerinden ödün vermiyor, düşüncelerini açıklamaktan korkmuyor, düşünce ve inançlarını açıklamamayı en büyük ihanet sayıyordu. Çünkü Aziz Nesin sürekli üretiyordu. Çünkü Aziz Nesin düşünceleri ve ürettikleriyle halkını sürekli uyarıyordu. Çünkü Aziz Nesin tutarlıydı. Yaşam boyunca bu böyle 12 Eylül sonrasında aydınlar dilekçesinden Kenan Evren'e dava açmaya, Sivas'ta ölümünden bir süre önce çalışmalarını başlattığı uluslararası Anti-Fundamentalist Kongre'ye nice örnekler var. Korku, pislik, karanlık, çirkinlik, akıl dışılık ve suskunluğun egemen olduğu bir ortamda o, karanlığa, pisliğe, akıl dışılığa karşı düşünce üretiyor, korkmuyor, konuşuyordu. Ve bunlar benim için Aziz Nesin'i örnek insan, örnek aydın yapıyordu. Hiç unutmuyorum, bir kez sormuştum. "Neden bu kadar çok düşmanınız var Aziz Bey?" "Aman iyi ki var," demişti. "Herkes beni sevsin, bütün Türk milleti beni sevsin, hangi sınıftan olursa olsun beni sevsin diye çırpınanlara çok kızıyorum. Hele sanatçıysalar daha da çok kızıyorum." Sondan önce. Hiç unutmuyorum. Onu Çeşme, Alaçatı'da aramızdan alıp götüren kalp krizinden bir hafta önce telefonla konuşuyorduk. Foça'daydı. Bir kalp spazmı geçirmişti. "Aziz Bey, kalbiniz kükrüyor yine, lütfen kendinize dikkat edin," dedim. Tekliyor demeye dilim varmadığımdan kükrüyor diyordum. Daha önce 92 ilkbaharında kalbe giden iki damar ve şah damarı değiştirilmişti. Daha o zaman aslan gibiyim ama yüreğim yaralı diyordu. Öyleyse kükremeye devam dediğimde çok gülmüştü. Kahkahalarla gülerek yanıt veriyordu telefonda. "Düşmanların boşuna sevinmesin. Şimdi kalbim kontrol altında ve sağlığım bomba gibi. Ben sakın yorulmayın," diye üsteledikçe o bu kez gerçekten kükrüyordu. "Sen gazeteleri okumuyor musun? Alçaklıkları görmüyor musun? Meclisi, parlamentoyu izlemiyor musun? Tehlikeyi görmüyor musun? Ben okuyorum, görüyorum, yaşıyorum ve onun için kalbim, Türkiye'nin önündeki en büyük tehlike şeriat ve hiç kimse bir şey yapmıyor. Kürt sorunu, Güneydoğu, bunlar ulusal sorunlarımız, çözümleriz ama şeriat tehlikesi başka. Gece gündüz uluslararası antifundamentalist kongre için çalışıyordu. Dünya çapında önemli bilim adamlarıyla ilişkiler kurmuş, UNESCO'nun çeşitli milli komitelerinden destek sağlamış, İstanbul'da 3-5 gün sürecek büyük bir kongre hazırlığı içindeydi. Aziz Bey, neden siz? Biraz da kendinizi, sağlığınızı düşünün diyecek olduğumda hemen atılmıştı. Kimse bir şey yapmadığı için mecburen ben yapıyorum. Bak, bugüne dek tehlike bunca yaklaşmadan üyesi olduğum her örgüte böyle bir kongre önerisinde bulundum. Tamam yaparız diye kararlar alındı. Sonra hep kaytarıldı. Türlü bahanelerle vazgeçtiler. Korkuyorum, yapamam deseler korkmak beşeri bir duygu, anlarım. Kimse oralı olmayınca iş bana düştü. Siz yine de kalbinize dikkat edin diye tembihlediğimde telefon ucundan kahkahaları geliyordu. Merak etme, kalbime çok iyi bakıyorum. Az yiyorum, zayıflıyorum, gençleşiyorum. Kahkahaları gittikçe güçleniyordu. Dayanamayıp ekledi. Bu kahkahalar düşmana inat kahkahalar. 1995 yılının Haziran ayının son haftasıydı. Onunla son konuşmamızdı. Uyanın, Türkiye'nin içinde bulunduğu en büyük tehlike şeriattır diye kükremesi hala kulağımda. 6 Temmuz'da o kükreyen kalp durdu. Ama hepimiz biliyoruz ki onu aramızdan alıp götüren Sivas acısıydı. 2 Temmuz 1993'te yaşanan o meşhum, o vahşet dolu, o utanç gecesinden sonra yüreğine yerleşen Sivas acısıydı onu aramızdan söküp alan. 37 insanımızı, aydınımızı, yazarımızı, şairimizi ve aynı zamanda tüm hukuk ilkelerini, çağdaşlığını, uygarlığın, tüm değer yargılarını yok eden, insanı, insanlığı, vicdanı yok sayan, yobazlığın, ortaçağ zihniyetinin egemen olduğu o meşhum gecenin acısı. Kendi de dizelere dökmüştü zaten Sivas acısını. Ben tanırım. Bu bulut bizim oranın bulutu. Hemşeriyiz ne de olsa. Benim için kalkmış ta Sivas'tan gelmiş. Yurdumun bulutu. Başımın üstünde yeri var, ben bilirim. Bu rüzgar bizim oranın rüzgarı. Hemşerimiz ne de olsa. Benim için kopup gelmiş yayladan. Yurdumun rüzgarı. Kurutsun diye akan kanı. Ben anlarım. Bu acı bizim ora işi, hançer acısı. Bir ülkedeniz ne de olsa, aynı dili konuşsak da anlamayız birbirimizi. Hançerin nakışı tanıdım acısından Sivas işi. Ben duyarım, duyumsarım. Bizim oranın sızısı bu. Binip kara bir buluta Sivas ilinden, Sivas rüzgarında uçup gelmiş helallik dilemeye. Aziz Nesinlik olaylar. Bugün Aziz Nesin aramızda değil ama Aziz Nesinlik olaylar devam ediyor hala. Türkiye'de politika üretmesi gerekenler bilinç dışı bir biçimde mizah malzemesi ürettiklerinden ülkemiz politika mizah açısından yoksulluğa ve yoksunluğa hiç düşmüyor. Ancak Nesin'den sonra onun eleştirel, diyalektik, yaygın, geniş kitleleri uyarıcı, toplum yararına tepki ve öneriyi içeren politik mizah anlayışı bence yazın alanından çok çizgi alanına kaydı. Şimdi bu misyonu daha çok karikatürcüler sürdürüyor. Aziz Nesinlik olaylar deyince, ah benim komik memleketim, ah benim trajik memleketim, ağlanacak haline güldüğümüz, gülünecek haline ağladığımız ülkem. Bu durumu anlatmak için kullanılan bir deyim, bir simgedir. Aziz Nesinlik sözü. Ah benim Aziz Nesinlik memleketim. Ah benim Aziz Nesinlik ülkem. Hiç unutmadım, unutmuyorum. Aziz Nesin aramızdan ayrılalı 6 yıl sonraydı. Tam Aziz Nesinlik bir olay Aziz Nesin'in Azizname kitabının başına geldi. Şöyle ki, yazarın 1948'de yayınlanan, o gün bugün onlarca baskısı yapılan, birçoğumuzun evinde bulunan, elden ele, dilden dile dolaşan, yıllardır sahnelerimizde oynanan, Türkçemin harikulade olanaklarından yararlanan, taşlama şiirinden oluşan Azizname kitabının yurt dışına çıkışı yasaklandı, engellendi.